Kültür Otağı.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Kültür Otağı'ndan merhaba değerli dinleyenler. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Afşar, Feyza Öztoprak kaptı, teknisyenimiz Sefa Aktan ve ben deniz spikeriniz Mustafa Murat Bayram. Hoş geldiniz ve daimi program konuğumuz ve danışmanımız doçent doktor Dilek Türk Yılmaz Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey, teşekkür ederim.
Evet, çok yeni bir program Kültür Otağı diyeceğiz. Evet. Peki bu programda neler olacak, ondan size bahsetmek istiyorum. Aynı soydan gelen, ortak geçmişi, ortak dili ve kültürü olan Türk boyları günümüzde farklı coğrafyalarda ayrı ayrı devletler içinde yaşayışlarını sürdürseler de bu boyları birbirine yakınlaştıran sağlam köprüler bulunuyor. Bunların başında da tabii ki kültür geliyor. Bu programda ortak kültür unsurlarını konuşacağız değerli hocamız doçent doktor Dilek Türk Yılmaz'la. Efendim önce sizi tanıyalım.
Evet.
Tanıştıralım.
Teşekkür ederim. Bugün hem programı hem de beni galiba tanıtacağız biraz.
Evet.
Sizin de söylediğiniz gibi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Türk Halk Bilimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Bu programla ilişkim çalışma alanımdan aslında biraz kaynaklanıyor.
Evet.
Türk dünyası alanında çalışıyorum. Bölümümde bu alanla ilgili derslere giriyorum. Bu dersleri veriyorum. Doktora tezim de Türk dünyasında bilmece. Dolayısıyla Türk dünyasıyla tanışıklığım, bu geniş coğrafyayla olan ilgim o yıllarda başladı. Tabii sözlü kültür alanının çok sevilen bir türü bilmeceler. Ama sadece sözlü kültür alanı değil, Türk dünyası her alanda ortaklıkları önümüze zengince sunan çok geniş bir alan, geniş
Kesinlikle.
Renkli bir coğrafya. Dolayısıyla o tarihten sonra ilgim hiç kaybolmadı Türk dünyasıyla. Her alandaki ortaklık, bizi bir araya getiren kültürel birliktelikler hep ilgimi çekti. Dolayısıyla çalışmalarımı da bu yönde sürdürmeye devam ediyorum. Herhalde
aslında zaten programımızın özü coğrafya gezdirmek. Tabii
evet.
ki görsel olarak değil ama en azından dinleyerek dinleyicilerimize aktarmak olacak. Tabii ki Orta Asya'dan başlayacağız, Balkanlara, kimi zaman Kafkaslara, kimi zaman da Anadolu'da anlatacağız geleneğimizi, göreneğimizi. Kültür aslında belki en önemli konu. Bir şekilde fetihler, başka kültürler, adı üstünde başka kültürler geliyor daha sonra. Eğer kültürünüz oturmuşsa ne olursa olsun oradan gitmiyorsunuz. Öyle
evet,
değil mi hocam?
Evet, çok haklısınız. Türk dünyası dediğimiz alan zaten bize işte hem çok keyifli bir çalışma ortamı sunuyor hem de aslında zor bir alan. Çünkü Türkler kadar diğer milletlere baktığımızda böyle hareket eden, dolayısıyla nüfus anlamında da çok zengin.
Göçebe,
göçebe, bazen yerleşik, bunları ilerledikçe konuşacağız zaten, dinleyicilerimizle paylaşacağız. Çok geniş bir alan ve dediğim gibi çok nüfus alanında, anlamında da çok yoğun bir nüfustan söz ediyoruz. Bu kadar değişik coğrafyalarda farklı kültürlerle entegre olmuş bir millet daha yoktur herhalde.
Evet.
O yüzden tabii gittikleri her yere kendi kültürlerini taşıdıkları gibi gittikleri yerdeki kültürle de kültürlenme durumları söz konusu olmuş.
Yani etkileşim de var.
Evet.
Karşılık.
Ama ilginç olan şu ki baktığımızda hani çok uzak coğrafyalarda bile işte ana yurttan göç edip işte Balkanlara kadar, Avrupa'nın ortalarına kadar yerleşiyor Türkler. Ama bu coğrafyalarda bile kendi kültürlerini asla kaybetmeden kendi olmayı başaran bir millet.
Evet.
Galiba Türk dünyasını da, Türk kimliğini de özel kılan en önemli şeylerin başında bu geliyor. Ve bu kadar çeşitliliğe rağmen, işte sizin programın girişinde de belirttiğiniz gibi, bu aynı soydan geliyor olmak, ortak bir tarihe, ve ortak bir dile sahip olmak. Biz bugün işte Kazak Türkçesi, Azeri Türkçesi diyoruz, Yakut Türkçesi diyoruz filan ama baktığımızda hepsi Türkçe. Zaten ifademiz de Türkçe bunu söylerken. Dolayısıyla Türkçenin bizi çok güzel bir ortaklıkta birleştirdiğini, paydada birleştirdiğini görüyoruz. Bütün bunlar tabii kültürel anlamda da çok ciddi ortaklıklar önümüze seriyor. Evet. Yani her alanda, sözlü kültür alanında olsun, işte geçiş dönemleri söz konusu olduğunda yine aynı ortaklıkları görebiliyoruz. Tabii bunları yakın tarihlerde keşfettik biz. Yani Türk dünyasıyla olan ilişkilerimiz işte 90'ların başında başladı. Evet. Yoğun ilişkiler kurmaya başladık her anlamda. Siyasi, işte tarihi, kültürel ortaklık, iletişimler kurmaya başladık. Dolayısıyla bu tarihten sonra gördük ki...
Teşkilatlanma da devam etti.
Tabii.
O daha da önemliydi.
Çok önemliydi, evet. Bize o tarihe kadar ne yazık ki Türk dünyasının mensubu olan halkların arasındaki birlikteliklerden daha çok... Farklılıklar önümüze aslında konulmuş. Bu çok hazin bir şey. Yani biz o tarihe kadar bir yerlerde Türk kardeşlerimiz var biliyoruz. Ama sanki birbirimizden farklıymışız gibi. Sanki sadece Türk adı ortakmış gibi
üveymiş
düşünüyorduk.
Gibi
evet.
Davrandırıldık.
Evet, öyle kesinlikle söyleyeyim. Öyle. Tabii o dönemin siyasi işte temayülleri, işte bir takım baskıcı yönetimler. Tabii programımızın içerisinde bunlara çok yer vermeyeceğiz ama tabii bir giriş mahiyetinde olduğu için aynen. Söylüyorum bütün bunları. Bütün bunlar bize sanki farklılıklar daha çokmuş gibi lanse ettirildi. Oysa ki gördük ki o kapılar açıldıktan sonra, o kardeşlerimizi yakından tanımaya başladıktan sonra biz bayağı aynıymışız yani o kadar...
Dillerimiz, sayılarımız, rakamlarımız
evet. Yani bir işte bir şiir karşısında duyduğumuz hissiyat, bir türkünün karşısında verdiğimiz tepkiler. O kadar ortak ki yani bu aslında bu çok beklendik bir durum. Yani buna şaşırmamamız gerekiyor. Çünkü bakıyoruz aynı mitolojiden besleniyoruz, aynı tarihten besleniyoruz, aynı soydan geliyoruz. Dolayısıyla tabii ki ortak olacaktı. Yani farklı olduğunu düşünmek zaten yani, tuhaftı.
Zaten en tuhaf onu olan gördük. Oydu ama evet. Zaman geçtikçe daha iyi de anlayabiliyoruz
muhakkak.
Bunu.
Evet.
Tabii ki dediğimiz farklı konular da var, konjonktürel konular da var ama ne olursa olsun artık birbirimizi bulduk diyebiliriz. Ben biraz da halk edebiyatı destanlarına mesela bir Köroğlu destanı, Dede Korkut hikayeleri, Tahir'le Zühre, Arzu'yla Kamber gibi, Nasreddin Hoca Keloğlan gibi. Mesela burada da farklı olsa bile bazı kelime anlamları aynı şeyleri anlatıyoruz aslında değil mi? Yani halk edebiyatları da birbirlerine o kadar uzak değil.
Muhakkak. Tabii yani bu kadar ortaklık vurgusu yaptıktan sonra bunu dediğim gibi ilerleyen programlarda zaten açacağız. Her hafta bir konuyu ele alacağız ve bunların üzerinden Türk dünyasını daha detaylı tanıtmaya çalışacağız. Zaten dinleyicilerimizin zihninde de bu ortaklıklar kendiliğinden oluşacak. Aa bizde de var bu.
Evet.
Bu uygulamayı biz de yapıyoruz. Aa Nasreddin Hoca, Molla Nasreddin aynı mı acaba falan diye böyle kendilerine sorular soracaklar. Ondan hiç şüphem yok. Ve dediğiniz gibi bu yani halk edebiyatı, sözlü kültür geleneği zaten bizim aklımıza gelen ilk ortaklıklar. Şimdi Köroğlu Destanı'na bakıyoruz. Köroğlu Destanı kadar bir başka milletin destanı daha yoktur ki bu kadar yayılmış olsun.
Evet.
Şimdi Türk dünyasının biraz önce sınırlarını çizmeye çalıştık. Bakıyoruz işte Orta Asya içlerinden Avrupa'ya kadar.
Aslında sınır çizmek doğru mu?
Evet o da çok doğru bir şey
yani
değil.
Yani kelime anlamı Türk yani
evet.
Sonuçta Türyen yani sürekli yol
evet,
alan.
Evet kesinlikle
devamı
öyle.
Olan.
İsmiyle
evet.
Müsemma
yani,
bir milletiz.
Baktığımız zaman.
Gerçekten hani coğrafya bizi parçalamış çok fazla alana dağıtmış ama tarih, dil, ortak şuur bir yerde hep toplamış şükürler olsun ki. Bu kadar tabii dağılmanın yanında dediğim gibi mesela Köroğlu Destanı gibi bir destana bakıyoruz. İşte Kazaklarda da var, Türkmenlerde de var, Anadolu sahasında işte Bolu dağlarında Bolu Köroğlu'nun değil. Efsanesi dolaşıyor hala. Çok hepimiz biliyoruz.
Hatta filmlere konu oluyor.
Filmlere konu oluyor. Dolayısıyla işte Köroğlu, Dede Korkut, Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Mevlana gibi tabii bütün bu büyük Türk büyükleri... bizi ortak bir payda altında toplayacak o kadar güzel söylemlere sahipler ki, bırakın bizi, aslında Türk dünyasını, bütün dünyayı bir ortada, yani bir yerde toplayabilecek çok özlü sözlere, çok derin fikirlere, bugüne ışık tutan bir bakış açısına sahipler. Şükürler olsun ki Türk dünyası bu kişi, sözünü ettiğimiz kişilerden nasipleniyor ve bizim diyoruz bunların hepsi. Bu konuda çok şanslıyız tabii.
Ve bir de tabii ki müzik de var.
Muhakkak.
Hatta şimdi müzik daha da ön plana çıkmış gibi popüler kültürde. Bazı müzik gruplarının o gırtlaktan yapmış olduğu müzikleri falan böyle, hatta Dombra'yı duyduğumuz zaman insanın biraz böyle kabarıyor yüreği hepimizin. Öyle hissediyoruz belki de. Yani o tarafa doğru geçecek olursak müzikte ortaklık nasıl hocam? Yani sizler nasıl görüyorsunuz?
Yani tabii bu kadar dediğim gibi sözlü kültürden bahsettik. İşte adetlerden, inanışlardan belki bahsedeceğiz. İşte bugün sözünü etmediysek de şüphesiz orada da ortaklıklar var. Müzik de kaçınılmaz, yani orada da ortaklıkların olması. Evet, belki Türkistan'da, o coğrafyada Dombra ile karşılaşıyoruz. İşte Anadolu'ya geldiğinde bağlamaya dönüşüyor bu falan, ama bakıyoruz aynı ezgileri çalıyorlar bize. Söz dünyasına bakıyoruz, metaforik dünyaya bakıyoruz. Aynı şeyleri söylüyor oradaki sözler. Aynı duyguları uyandırıyor bizde. Bir Kazak da hislenebiliyor bir Anadolu türküsüyle. Biz bir Yakut şarkısıyla da, türküsüyle de, halk ezgisiyle de
gönüllerimiz titriyor.
Aynı şeyi hissediyoruz. İşte siz biraz önce gırtlak müziğinden söz ettiniz. Bize belki çok uzak geliyor ama işte Moğolistan içlerinde bu ses duyulduğunda Anadolu'da birilerinin dediğiniz gibi tüyleri diken diken olabiliyor. Bu da bizim müzikteki ortaklıklarımıza da çok ciddi bir vurgu yapıyor aslında.
Hocam müzikten söz etmişken zaman zaman programımızda yer vereceğimiz bir köşemiz de olacak. İsterseniz şimdi ona geçelim. Ezginin sırrına ermek köşesiyle devam edelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Ezginin sırrına ermek.
Müzik, Türklerin yaşadığı farklı coğrafyaların etkisiyle çeşitlense de ortak kültürel değerleri barındırıyor. Biz de bu köşede sizlere türkülere, şarkılara konu olan ortak değerleri konuşacağız. Kimi zaman zengin TRT arşivindeki eserlere yer verirken, kimi zaman da sanatçılarımızı stüdyomuzda da ağırlayacağız. Dilerseniz önce türkümüzü dinleyelim, sonrasında ezgideki sırra birlikte erelim.
Thank you.
Büyük Osman Paşa Plevne'den çıkmam diyor. Ne kadar da güzel söylüyor. Osman Paşa'nın, Gazi Osman Paşa'nın bir lafı vardır. Askerleri böyle korkuyor, görüyor askerlerin. Askerlerim diyor, korkmayın. Eğer kurşunun üzerinde sizin adınız yazmazsa o kurşun gelip sizi bulmaz. Eğer yazarsa da kimse de buna engel olamaz diye bir motivasyonu da vardır. Tuna her zaman aktıkça bizim yüreğimize akan bir duygu seli gibidir, değil mi hocam?
Evet, bugün ilk programda çok güzel bir türküyle gerçekten evet. Bu köşeye giriş yaptık. Türk kültüründe hani Rumeli ile ilgili böyle şeyler, metaforlar, imgeler çok kullanılır. Tuna da onlardan bir tanesi, Tuna Nehri. Gerçekten evet. Çok önemli şiirler yazılmış, aşıkların sazında Türkiye'ye dönüşmüş Tuna Nehri. İşte Almanya'dan doğuyor, Avrupa'nın büyük bir kısmını suluyor. Ondan sonra işte geçtiği her yerde Türk gücüne, Türk adaletine aslında şahitlik etmiş bir nehir olması dolayısıyla bizim için çok önemli. Bazen de tabii Türklere yapılan zulme şahitlik ediyor tabii. Tuna Nehri. Bu bakımdan bizim için çok önemli. Hani Anadolu sahasında Kızılırmak neyse aslında... Evet. Rumeli sahasında da Tuna Nehri o demek oluyor. Nasıl Kızılırmağı bugün biz işte gelinleri boğduğu için ağıtlar yakıyoruz. Hı hı. Tuna Nehri de tabii ki özellikle bugün çaldığımız bu türküyle işte Plevne savunmasını anlatan herhalde bir başka imge, metafor düşünülemezdi. Kesinlikle. O coğrafya söz konusu olduğunda çok
ve
hemen aklımıza...
Açlıkla da terbiye ediyorlar. Tabii. Yani askerlerimizi, daha doğrusu hastanede... kalan askerlerimizi, yaralı askerlerimizi açlığa terk ediyor.
Evet.
O zamanki Bulgarlar. Hatta hastane önünde incir ağacı da mesela ona yakılmış bir türküdür. Onu da antır parantez söyleyeyim.
Doğru.
Tabii Tuna Nehri biraz da bizim kültürümüzü yayıyor Avrupa'nın işlerine. Onu da görebiliyoruz burada. Gerçekten insanı da yüreğini de yaralayan bir türkü.
Evet.
Her zaman dinledikçe geliyor. Evet hocam, şimdi ortak kültürel unsurlardan biraz da bahsedelim. Bu türkünün üzerinden geçecek olursak, ya özel günler, törenler, mesela Nevruz, Hıdrellez, aylar çok önemlidir. Mesela kışın ayrıdır, yazın ayrıdır. O kültür olayında acaba ayların önemi nedir? Nevruz, Tıbrelles, evet. O manada sormak isterim, evet, sizlere.
Doğru, yeni yılın bu ilk günlerinde hemen Nevruz aklımıza geldi yani, değil mi? Yani biz yılbaşı kutladık, yılbaşına yeni yıla girdik ama evet. Türk yılbaşısı diye bir şey var. Onu da atlamamak evet, lazım kesinlikle. Ki zaten konuşacağız yeri geldiğinde
muhakkak. Biz bu
yılbaşı
uyuyarak geçirdik.
Evet.
Yani Sayın İlber Ortaylı öyle diyor. Daha çok uyudum diyor yani mesela.
Evet, bir tepki, kişisel bir tepki koyuyor kesinlikle. Belki de kendince. Haklı da olabilir. Çünkü Türklerin yılbaşısı Nevruz. 21 Mart aslında çok daha anlamlı, her şeyin yeşerdiği, yenilendiği bir ay, Mart ayı. Dolayısıyla tam yeni yılı bir şeylerin yenilenmeye başladığı zamana denk getirmişiz. Ve bunu da yeni yapmıyoruz. Yani Hunların aşağı yukarı o tarihlerde işte yüksek dağlarda, yeşillik, ilk yeşillenen yerlerde Nevruz'u kutladığı ile ilgili Çin kayıtları var. Yani çok eski tarihlerden beri biz Nevruz'u kutluyoruz. Dolayısıyla bu da bizim en önemli ortaklıklarımızdan biri. Herhalde bir başka bayram daha yoktur. Yani bu kadar geniş bir coğrafyayı aynı tarihte etrafına toplasın ve aşağı yukarı aynı ritüellerle yeni yılın başlangıcını kutlasın. Bu anlamda çok güçlü bir bayram Nevruz. Biz Anadolu sahasında biraz bir dönem Nevruz'u ihmal ettik.
Evet.
Onun yerine başka bayramlarımız tabii ki var. Anadolu sahasının kendi ürettiği bayramlar var. İşte Hıdrellez mesela. O biraz işte yazbaşı gibi tarihleri işaret ediyor. Yazın başlangıcını evet kutluyoruz orada da. Ama işte Nevruz tarihlerinde adına Nevruz demesek de Çiğdem günü etkinlik şenliklerimiz var. Yine o tarihlere denk geliyor. İşte saya gezme gibi yine böyle mevsim bayramlarımız var falan. Bunların hepsi Nevruz'la aşağı yukarı, 3 aşağı 5 yukarı bir gün önce bir gün sonra gibi tarihleri işaret eden zamanlar. Dolayısıyla bu kutlamalar, işte mevsim geçişleri, işte sizin sözünü ettiğiniz bu geçiş dönemleri, doğum, evlenme, ölüm, işte sünnet, askere gitme, haca gitme gibi böyle pek çok insan hayatının dönüm noktaları sayabileceğimiz dönemlerde de benzer uygulamalarla bunları kutsuyoruz.
Evet.
Kutluyoruz belki. İkisi de iki kelime de kullanılabilir. Ve bunlarda da çok ciddi ortaklıklarımız var. Yani yeni doğan bir bebek için yapılan şeyler Anadolu'da neyse Sibirya içlerinde yaşayan bir Türk topluluğunda da bakıyorsunuz aynı uygulamalarla karşılaşıyorsunuz.
Tuzla yatırıyorlar.
Tabii tuzluyorlar. köstek kesiyorlar. İşte dişi çıktığında diş hediye yapıyorlar.
Diş bulguru
yapıyorlar. Bunlar da bizim hem zenginliğimiz hem de dediğim gibi çok önemli ortaklıklarımızdan sadece birkaçı.
Tabii programımızda özel olarak da konuşacağız. Bazı bölümler yapacağız tabii ki. Yavaş da programımızın, ilk programımızın sonuna doğru geliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Zaten sürekli birlikte olacağız program için. Hocam çok teşekkürler. Programımız sizlerin de katkılarıyla ilerleyen günlerde daha da zenginleşecek değerli dinleyenler. Sizlere duyuracağımız iletişim kanallarımız üzerinden bizlere ulaşabileceksiniz. Ayrıca Türk kültürüne katkısı olan değerli isimlere de zaman zaman mikrofon uzatacağız. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Kültür Otağı'ndan şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
Kültür Otağı.